Ayrım 56. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 449. Gardner kontrol odasını yerde yatıyor, yukarıya bakıyordu. Gökyüzündeki o kurşunilik ve bulanıklık kayboldu. Her taraf masmavi oldu yine. Gardner'ın gördüğü en berrak, en parlak mavi. Harika demeye çalıştı ama sesi çıkmadı. Bu sözü fısıldayamadı bile. Kanları yutarak öksürdü. Gözlerini ışıltılı gökyüzünden ayırmıyordu. O mavilik koyulaştı, sonra da mora dönüştü. Yalvarırım, gemi şimdi durmasın, yalvarırım. Mor renk yerini siyaha bıraktı ve Gardner bu karanlıkta ilk yıldızları gördü. Klaksonun sesi tekrar etrafta yankılandı. Gemi vücudunun gücünü alırken Gardner yine can acısıyla kıvrandı. Uzay gemisi daha da hızlandı. Gardner sersem sersem nereye gidiyoruz diye sordu içinden. Gemi dünyanın yer çekiminden kurtulurken karanlıklar etrafını sardı. Neredeyiz? Gemi yükseldikçe yükseldi ve Maine'in Portland kentinde doğmuş olan Jim Gardner'ı da birlikte götürdü. Gardner yarı baygın haldeydi. Son kusma başlarken bir rüya gördü. Kustuğunun farkında bile değildi artık. Ama gördüğü rüya öyle gerçek gibiydi ki yattığı yerde gülümsedi. Etrafını karanlıklar sarmıştı ve aşağıda dünya mavimsi gri bir bilyeye benziyordu. Gardner şiiri okumayı başarmıştı. Nasıl olduysa başarmıştı bunu. Oysa Patricia McCardle onu mahvetmeye çalışmıştı. Ama başarılı olamamıştı sonunda. Ve Gardner şimdi Haven'daydı. Bobby verandanın merdivenlerinden inmiş, avluda ona doğru geliyordu. Peter havlıyor, kuyruğunu sallıyordu. Jim Bobby'yi yakalayarak ona sıkıca sarıldı. Çünkü insanın arkadaşının yanında olması hoş bir şeydi. Ait olduğu yere ulaşması, sığınabileceği bir yeri olması çok güzeldi. Jim Gardner uzayda 70 bin mil ilerlemiş olan geminin kontrol odasında saydam zeminde yatmış gülümsüyordu. Etrafında kandan oluşan gölcük gitgide büyümekteydi. Kapıya vuran Tommy'lerin sonu. Kapıya vuran Tommy'lerin çoğu yangında öldüler. Hepsi değil, yüzden fazlası gemi toprakların arasından çıkarak havalanmadan önce açıklığa ulaşamamışlardı. Motosikletinin üzerinden uçan Elt Barker gibiler geçirdikleri kazalar yüzünden yolda ya yaralandılar ya da öldüler. Savaşta olurdu böyle şeyler. Diğerleri, Ashley Ruval, Salı ve Perşembe günleri Kent kitaplığında çalışan yaşlı bayan Timms gibileri ya çok ağır davrandılar ya da geç kaldılar. Ayrıca açıklığa ulaşabilenlerin hepsi de ölmedi. Gemi uzaya açıldı ve onları yakalayan mahvedici güç de hafifleyerek kayboldu. Yangın ancak ondan sonra açıklığı sardı. Tommy'lerden bazıları o gitgide yayılan ateşten yelpazenin önünden sendeleyerek, topallayarak ilerlemeyi başardılar. Tabii batıya doğru gitmenin bu birkaç kişiye hiç yararı olmayacaktı. Rosalie Skehan bu gruptandı. Frank Spruce ve ölmüş olan kimsenin pek acımadığı Pitts'in kardeşi Rudy Barfield da öyle. Çünkü eninde sonunda rüzgara rağmen hava solunamayacak bir hal alacaktı. Onun için de önce batıya doğru gitmek, sonra ya güneye ya da kuzeye doğru dönmek zorundaydılar. Ama bu çaresiz bir kumardı. Sonunda da kaybedecekleri para değil, hayatlarıydı. Büyük Kızılderili ormanında yanıp kül olacaklardı. İçlerinden birkaç kişi yine de kaçmayı başardı. Ama çoğu Bobby Anderson'la Jim Gardner'ın uzun uzadıya açmaya çabaladıkları o açıklıkta öldüler. O zehirli dişin çekildiği oyuğun hemen yakınında. Gelişmelerinin bu ilk aşamasında baş edemeyecekleri bir güç onları iyice hırpalamıştı. Gemi kafalarıyla kurdukları ağa uzanıp onu yakalamış, elde ettiği itici gücü kontrolörün zayıf ama kesin emrini yerine getirmek için kullanmıştı. Gardner geminin sibernetik organik devrelerine hızı arttır diye emretmişti. Atılganı buradan uzaklaştırmalıyız. Geminin sözlüğünde atılgan diye bir kelime yoktu ama kontrolörün ne istediği anlaşılıyordu. O gücün etkisinden sağ salim kurtulan kapıya vuran Tommy'ler yerde yatıyorlardı. Çoğu baygındı Diğerleri de iyice sersemlemişlerdi. Birkaçı doğrulup oturarak elleriyle başlarını tuttular, inlediler. Etraflarında uçuşan kıvılcımların farkında bile değillerdi. Bazıları doğudan yaklaşan tehlikeyi fark ederek kalkmaya çalıştılar. Ama yine yere yığıldılar. Yere yığılmayanlardan biri de Chip McCausland'tı. Dugout yolundaki evinde metresi ve 10 kadar çocuğuyla oturan adam Bobby Anderson 2 ay veya 1 milyon yıl önce Chip'e giderek sayısı gitgide artan pillerini koymak için yumurta kartonları istemişti. Chip açıklıkta yaşlı bir sarhoş gibi ayaklarını sürüyerek ilerledi ve boş hendeğe yuvarlandı. Dibe varıncaya kadar haykırdı durdu. Boynu ve kafası kırılarak öldü. Tehlikeyi bilen ve oradan kaçacak durumda olan bazı Tommy'ler bunu yapmadılar. Gelişmeleri geminin gidişiyle son bulmuştu. Bu Tommy'lerin bir amaçları kalmamıştı artık. Bu yüzden de orada oturarak yangının her şeyi sona erdirmesini beklediler. Karanlık bastırdığı sırada Haven'da artık 200'den daha az insan vardı. Bölgenin sırk ormanlarla kaplı batı yarısı yanmıştı ya da hala yanıyordu. Rüzgar daha da şiddetlenmişti, hava değişmeye başlıyordu. Sağ kalmış olan soluk suratlı, kesik kesik soluyan, kapıya vuran Tommy'ler Hazel McCready'nin avlusunda toplandılar. Phil Golden'la Bryant Brown hava değiştirme makinesini çalıştırdılar. Felaketten sağ kurtulmuş olan Tommy'ler makinenin etrafında bir daire oluşturdular. Soluk alışları yavaş yavaş düzeldi. Bryant Phil'e baktı. Yarın hava nasıl olacak? Rüzgar hafifleyecek, hava açık olacak. Bryant yakında duran Mary'nin rahatladığını fark etti. İyi, bu çok iyi. Evet, durum iyiydi ama bir süre için. Ancak hayatlarının sonuna kadar rüzgarın hiç esmeyeceğine inanamazlardı. Gemi gitmişti. Şimdi ellerinde sadece bu makine ve 24 tane kamyon akümülatörü vardı. Havasızlıktan boğulmalarını bunlar engelleyecekti. Ama ne kadar zaman? Bryant, ne kadar zamanımız var diye sordu. Kimse cevap vermedi ona. Alevlerin aydınlattığı karanlık gecede insanlarınkine benzemeyen gözleri korkuyla garip garip parlıyordu. Ertesi sabah aralarından 20 kişi daha eksilmişti. Gece John Leandro'nun haberi bütün dünyaya yayınlanmış, bir bomba gibi patlamıştı. Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları olayı yalanlamışlardı. Ama yüzlerce insan gemi yükselirken fotoğraf çekmişti. Bu resimlerin inandırma gücü vardı. Civardaki kentlerin korkuya kapılan halkından olay yerine ilk ulaşan milli muhafızlar gibi bilgi kaynaklarından yayılan sızdırmaları hiç kimse durduramayacaktı. Haven sınırındaki engeller yerindeydi. Hiç olmasa şimdilik yangın Newport'a ulaşmış ve sonunda orada kontrol altına alınmıştı. O gece birkaç kapıya vuran Tommy beyinlerini uçurdular. Polly Andrews kezzap içti. Phil Golden uyandığı zaman 20 yıllık karısı Queenie'nin kendini Hazel McCready'nin kör kuyusuna atmış olduğunu öğrendi. O gün sadece 4 kişi kendini öldürdü. Ama geceleri çok daha kötüydü. Sonunda Ordu Haven'a girmeyi başardığı zaman kentteki Tommy'lerin sayısı 80'den azdı. Justin Hurt, şişman bir çavuşu, bir çocuğun hava tüfeği de vurdu. Oyuncağın namlusundan yeşil bir alev fışkırdı. Çavuş patladı. Kudar'ın süpermarketinin önünden geçen zırhlı arabadaki bir er hafif makineliği Justin Hurd'e doğru çevirdi. Hurd nalbur dükkanının önünde duruyordu. Ayağında sadece sararmış bir külotla turuncu iş ayakkabıları vardı. Justin, canlarına okuduk diye haykırıyordu. Hepinizi de geberteceğiz. Sonra kurşunlar vücuduna saplandı. Justin de patladı. Er gaz maskesinin içine kustu. Biri yeni bir maske takmasaydı kusmuklar yüzünden boğulacaktı. Bir binbaşı elektrikli megafonla emretti. Biriniz o silahı alın. Maske yüzünden sesi boğuk çıkıyor ama sözleri anlaşılıyordu. Onu kapın, dikkatli olun. Silahı kabzasından tutun. Tekrarlıyorum, çok dikkatli olun. Namluyu kimseye doğru çevirmeyin. 12'den fazla kapıya vuran Tommy ilk gün öldürüldüler. Doktorlar Haven dışındaki alanın bir zamanlar vergi veren Amerikan vatandaşı olan bu ucubeler için öldürücü olduğunu anlayıncaya kadar 24 tanesi daha can verdi. Şimdi geriye 40 kadar kapıya vuran Tommy kalmıştı, çoğu çıldırmıştı. Aklı başında olanlar ise konuşmak niyetinde değillerdi. Bu Tommy'leri bir yere kapattılar. Bir hafta içinde içlerinden 14'ü daha öldü. Değiştirilmiş olan havanın analizi yapıldı. Onu üreten makine dikkatle incelendi. Bobby Anderson'ın da söylediği gibi uzmanların bu aletin temelindeki prensipleri kavramaları uzun sürmedi. Geri kalan 26 kapıya vuran Tommy havası özel olarak değiştirilmiş bir uçakla Virginia'daki bir hastaneye götürülüp orada incelendiler ve o arada teker teker öldüler. En son ölen Alice Kimball oldu. Becca Paulson'ın sıcak bir Temmuz günü İsa'dan lezbiyen olduğunu öğrendiği kadın. Alice 31 Ekim'de can verdi, yani Cadılar Gecesi'nde. Queenie Golden, Hazel'ın kör kuyusunun kenarında durup aşağıya atlamaya hazırlanırken bir hemşire Hilly Brown'a bakmak üzere çocuğun odasına girdi. Hilly de bir iki gündür hafif bir canlanma görülüyordu, belki kendine gelebilecekti. Hemşire yatağa bir göz attı, sonra kaşlarını çattı. Hayır, gördükleri doğru olamazdı. Bir tür hayal olmalıydı bu. Koridordan süzülen ışık duvara çift gölge vurmasına neden oluyordu, işte o kadar. Kadın ışığı yakarak bir adım attı, ağzı bir karış açık kaldı. Gördüğü hayal değildi. Duvara çift gölge düşüyordu çünkü yatakta iki çocuk vardı. Birbirlerine sarılmış uyuyorlardı. Ne? Hemşire bir adım daha attı, elini farkına varmadan boynundaki aça götürmüştü. Tabii çocuklardan biri Hilly Brown'du. Yüzü süzülmüş, sıskalaşmıştı. Kolları çöp gibiydi. Suratı hastanenin duvarları kadar beyazdı. Hemşire öbür çocuğu tanımıyordu. Pek küçüktü. Arkasında bir tişörtle mavi bir şort vardı. Ayakları iyice kirlenmişti. Kadına sanki çocuğun ayaklarına bulaşmış olan toprakta bir acayiplik varmış gibi geldi. Hemşire yine ne diye fısıldadı. Küçük çocuk kımıldanarak Hilly'nin boynuna daha da sıkı sarıldı. Yanağını Hilly'nin omzuna dayadı. Kadın iki çocuğun birbirlerine çok benzediklerini dehşetle fark etti. Bunu Dr. Greenleaf'e haber vermeliyim diye düşündü. Hemen şimdi kalbi hızla çarparken odadan çıkmak için döndü. Bir eli hala boynundaki haçtaydı ve o sırada yine olması imkansız bir şey gördü. Hemşire üçüncü ve son kez ne diye fısıldadı. O acayip kara topraklar yerde, zeminde izler vardı. Bu izler karyolaya doğru gidiyordu. O küçük çocuk odada yürümüş, karyolaya yaklaşarak yatağa girmişti. Hilly'ye çok benziyordu. Herhalde o Hilly'nin ortadan kaybolan ve çoktan beri öldüğü sanılan kardeşiydi. Ama o ayak izleri koridordan gelmiyordu. Odanın tam ortasında başlıyordu bunlar. Sanki küçük çocuk birdenbire orada belirivermişti. Hemşire odadan fırlayarak avaz avaz "Doktor Greenleaf!" diye bağırdı. Hilly Brown gözlerini açtı. "David!" "Sus Hilly, uyuyorum." Hilly gülümsedi. Nerede olduğunu bilmiyordu. Ne olduğunu da sadece pek kötü şeyler olduğunu anımsıyordu. Ama artık bunların önemi yoktu. Her şey yoluna girmişti. David buradaydı yanında. Hilly ben de öyle dedi. Yarın değiş tokuş yapmamız gerekiyor. Neden? Bilmiyorum ama öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü söz verdim. David ağabeysine sokuldu. Kristal küreği ben alayım da gerisi kolay. İyi ya. Bir sessizlik oldu. Koridorun dibinde hemşirelerin nöbet yerinde bir şeyler oluyordu ama o da sessizdi. Hadi. Ne var? Olduğum yer çok soğuktu. Öyle mi? Evet. Şimdi daha iyi misin? Tabii, seni çok seviyorum abi. Ben de seni David, çok üzgünüm. Neden? Bilmem. Ha. David uzanarak battaniyeyi yakaladı, yukarıya doğru çekti. Hill ile David Brown güneşten 93 mil ve galaksinin ekseninden de 100 parsek uzakta birbirlerine sarılarak uykuya daldılar. Son. Kitabın sonu. 3 Kasım 2022. Sayfa 454.